Merhaba, ben Yusuf. Ninen Artri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Peter Hollins'in The Science of Self-Learning adlı kitabı. Kendi eğitimini planlamak, yeni bir alanda bağımsız biçimde ilerlemek ve öğrenmeyi daha verimli hale getirmek isteyenlere yönelik. Uygulama ağırlıklı bir kişisel gelişim ve öğrenme rehberidir. Kitabın temel sorusu şudur: okulun müfredatı, öğretmeni ve sınav takvimi olmadan bir insan nasıl düzenli ve kalıcı biçimde öğrenebilir? Hollins, yanıtı yalnızca daha fazla okumakta değil, öğrenme sürecini bilinçli olarak tasarlamakta bulur. Konuyu hedef belirleme, öz düzenleme, motivasyon, aktif okuma, not alma, tekrar ve anlama kontrolü gibi başlıklarla ele alır. SQ3R yöntemi, Cornell Not Sistemi ve Feynman Tekniği gibi yaygın araçları kendi kendine çalışma düzenine yerleştirir. Kitap, akademik bir araştırma incelemesinden çok, psikoloji ve çalışma becerileri alanındaki fikirleri erişilebilir adımlara dönüştüren kısa bir kılavuz niteliğindedir. Amaç, bilgiyi pasifçe tüketen kişi olmaktan çıkıp, öğrenmesini yöneten ve değerlendiren bağımsız bir öğrenci olmaktır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, öğrenmenin sorumluluğunu almak ve kişisel bir müfredat kurmak, Hollins'in yaklaşımında kendi kendine öğrenmeye rastgele videolar izlemek ya da ilgi çekici kitaplar biriktirmek değildir. Önce öğrenilecek alanı parçalara ayırmayı, sonra bu parçaları mantıklı bir sıraya koymayı gerektirir. Bu nedenle okuyucu, geniş bir konuyu doğrudan tüketmek yerine temel kavramları, ön koşul becerileri, güvenilir kaynakları ve çalışma hedeflerini belirleyen kişisel bir müfredat oluşturmalıdır. Örneğin bir dil, yazılım aracı ya da tarih alanı öğrenilirken hangi başlangıç bilgisinin gerekli olduğu, hangi kaynakların birbirini tamamladığı ve ilerlemenin nasıl denetleneceği açık olmalıdır. Bu yaklaşım, Türkiye'de sınav merkezli eğitim deneyiminden sonra ne çalışacağını bilemeyen kişiler için de anlamlıdır. OQ sistemi çoğu zaman sırayı belirler, ancak yetişkin öğrenen kişi bu sırayı kendisi kurmak zorundadır. Kitap, bu sorumluluğu özgürlük kadar seçicilik olarak da görür. Her kaynağı takip etmek yerine amacı destekleyen kaynakları seçmek gerekir. Böylece öğrenme, bilgi toplama faaliyeti olmaktan çıkar, hedefe bağlı kararlar dizisine dönüşür. Hollins'in önemli katkısı, öz eğitimi ilhamla başlayan belirsiz bir süreç gibi değil, araştırma, planlama ve düzenli geri bildirim gerektiren yönetilebilir bir çalışma sistemi olarak sunmasıdır. İkinci olarak, öğrenme başarı piramidi ile öz düzenleme. Güven ve motivasyonu birleştirmek. Kitapta yer verilen öğrenme başarı piramidi, etkili öğrenmenin yalnızca doğru tekniği seçmeye bağlı olmadığını vurgular. Piramidin temel unsurları öz düzenleme, güven ve motivasyondur. Öz düzenleme, hedef koyma, zamanı ayırma, dikkat dağıtıcıları yönetme ve planı uygulama kapasitesidir. Güven, zor bir konuyla karşılaşıldığında kişinin başarısızlık ihtimalini öğrenemeyeceğine dair kanıt saymamasını sağlar. Motivasyon ise uzun vadeli çalışmayı sürdürecek nedeni oluşturur. Bu üç unsurdan biri zayıfsa, en iyi not alma sistemi bile sınırlı etki gösterir. Örneğin kişi konuya ilgi duyabilir, fakat düzenli çalışma zamanı oluşturamıyorsa ilerlemesi kesintili kalır. Tersine katı bir programı olan ancak öğrenmenin kendisi için neden değerli olduğunu bilmeyen biri özellikle sıkıcı aşamalarda planı bırakabilir. Hollins, gelişim odaklı bakışı burada işlevsel bir araç olarak kullanır. Hatalar, yeteneksizliğin kesin işareti değil, hangi becerinin eksik olduğuna dair bilgi sayılmalıdır. Bu çerçeve, özellikle okuldan sonra uzun süre sistemli çalışmamış yetişkinlere hitap eder. Kitabın önerisi, özgüveni boş bir iyimserlikle yükseltmek değildir. Küçük, izlenebilir hedefler koymak, tamamlanan çalışmaları görmek ve eksikleri somut biçimde düzeltmek yoluyla güveni davranıştan üretmektir. Üçüncü olarak, pasif okumadan aktif işlemeye geçmek için SQ3R ve Cornell notları Hollins bir metni bitirmiş olmayı öğrenmiş olmakla eş tutmaz. Kitabın pratik odağı, bilgiyi gözden geçirmek yerine onunla zihinsel bir diyalog kurmaktır. Bu amaçla SQ3R yöntemini öne çıkarır. Önce metne genel bakış yapılır, ardından sorular oluşturulur, metin amaçlı biçimde okunur, ana fikirler kendi sözleriyle anlatılır ve sonrasında tekrar edilir. Bu sıralama, okuyucunun metne hangi sorunun cevabını aradığını bilmesini sağlar. salt altını çizmekten daha zahmetli görünse de anlama boşluklarını daha erken ortaya çıkarır. Cornell not sistemi de benzer bir mantıkla ele alınır. Sayfanın ana not alanına temel bilgiler yazılır, yan bölüme bu bilgileri çağıracak ipuçları veya sorular eklenir, alt bölüme ise kısa bir özet hazırlanır. Böylece notlar daha sonra göz gezdirilecek bir kayıt değil, kendini sınamak için kullanılacak bir araç olur. Bu yöntemler özellikle yoğun ders materyali, mesleki sertifika içeriği veya kuramsal kitaplarla çalışanlar için yararlıdır. Ancak kitabın asıl mesajı belirli bir şablona bağlı kalmak değildir. Okuyucu okuma ve not alma sürecinde sürekli soru üretmeli, bilgiyi kendi ifadeleriyle yeniden kurmalı ve neyi hatırladığını düzenli olarak kontrol etmelidir. Kalıcı öğrenme, maruz kalmanın değil, geri çağırma ve anlamlandırmanın sonucudur. Dördüncü olarak, Feynman tekniği ve benzetmelerle anlama boşluklarını görünür kılmak, kitapta açıklanan Feynman tekniği. Bir konuyu gerçekten anlayıp anlamadığını sınamak için kullanılan yalın bir yöntemdir. Öğrenen kişi seçtiği kavramı sanki konuya yabancı birine anlatıyormuş gibi basit bir dille açıklar. Açıklamanın tıkandığı, belirsizleştiği ya da gereksiz jargona dayandığı noktalar bilgi boşluklarına işaret eder. Ardından kaynaklara geri dönülür, eksik bölüm düzeltilir ve açıklama daha açık hale getirilir. Bu yöntem, kişinin metni tanımasıyla kavramı açıklayabilmesi arasındaki farkı ortaya koyar. Hollins ayrıca yeni bilgiyi önceki bilgilerle ilişkilendirmenin, özellikle benzetmeler kurmanın önemini vurgular. Soyut bir ilke, bilinen bir süreçle karşılaştırıldığında zihinde daha kolay örgütlenebilir. Yine de bu araçların sınırı vardır. Basit anlatım, özellikle bilimsel, hukuki ya da teknik alanlarda ayrıntıları tamamen atmak anlamına gelmemelidir. İyi bir açıklama önce ana yapıyı sadeleştirir, sonra gerekli istisna ve ayrımları geri ekler. Bu nedenle Feynman tekniği son kontrol noktası değil, teşhis aracıdır. Türkiye'de ezber ağırlıklı çalışma alışkanlıkları içinde öğrencinin kendi cümlesiyle anlatma pratiği özellikle değerlidir. Çünkü bu pratik doğru cevabı tanımaktan çok neden doğru olduğunu kurabilme becerisini geliştirir. Son olarak metabiliş. Geri bildirim ve zaman yönetimiyle öğrenme döngüsünü sürdürmek, Hollins'in çerçevesinde etkili öz eğitim. Bir plan yaptıktan sonra o plana körü körüne bağlı kalmak değildir. Metabiliş, yani kişinin nasıl düşündüğünü ve nasıl öğrendiğini izlemesi, sürecin yönünü düzeltmek için gereklidir. Okuyucu düzenli olarak şu ayrımı yapmalıdır. Hangi konuyu gerçekten açıklayabiliyorum? Hangisini yalnızca tanıdık buluyorum? Ayrıca hangi kaynak verimli, hangi çalışma saati daha odaklı, hangi hata sürekli tekrarlanıyor sorularını incelemelidir. Bu değerlendirme, yanlış yönteme uzun süre emek verme riskini azaltır. Zaman yönetimi de burada sadece takvime saat yazmak değildir. Zihinsel yükü yüksek görevleri bölmek, dikkat gerektiren çalışma için korunaklı zaman ayırmak ve tekrarları plana yerleştirmek anlamına gelir. Kitap, öğrenmenin sıkıcı veya yorucu bölümlerinde içsel motivasyonun ve disiplinin önemine dikkat çeker. Merak ilk hareketi başlatabilir fakat ilerlemeyi sürdüren şey çoğu zaman küçük çalışma blokları, somut hedefler ve düzenli gözden geçirmedir. Birden fazla kaynaktan yararlanmak da tek bir anlatımın sınırlılığını aşmaya yardımcı olur. Ancak kaynak bolluğu dağınıklığa dönüşmemelidir. Bu yüzden kaynak seçimi, notların gözden geçirilmesi, hata analizi ve plan güncellemesi birlikte işleyen bir döngü oluşturur. Kitabın yaklaşımı, öğrenmeyi tek seferlik performans değil, sürekli ayarlama gerektiren bir süreç olarak konumlandırır. Sonuç olarak, The Science of Self-Learning okul dışında yeni bir beceri, mesleki bilgi ya da entelektüel ilgi alanı edinmek isteyen yetişkinler için en yararlı olacaktır. Üniversite öğrencileri, sınavlara hazırlananlar ve çalışma hayatında alan değiştirmek ya da güncel kalmak isteyen profesyoneller de kitaptaki aktif okuma ve çalışma planlama araçlarından yararlanabilir. Özellikle nereden başlayacağını bilemeyen, çok kaynak tükettiği halde ilerlemesini ölçemeyen veya düzenli çalışma alışkanlığı kurmakta zorlanan okura hitap eder. Kitabın pratik faydası, öğrenmeyi soyut bir yetenek olarak görmek yerine kurulabilir davranışlara ayırmasıdır. Kişisel müfredat hazırlamak. SQ-Theory ile soru odaklı okumak, Cornell notlarıyla geri çağırmayı desteklemek ve Feynman tekniğiyle anlama boşluklarını bulmak. Doğrudan uygulanabilecek önerilerdir. Benzer kişisel gelişim kitaplarından ayrıldığı nokta, sadece motivasyon ya da hızlı öğrenme vaadine yaslanmamasıdır. Motivasyonu, öz düzenlemeyi ve öğrenme tekniklerini aynı sistem içinde ele alır. Bununla birlikte, deneyimli öğrenenler için önerilerin bir bölümü tanıdık gelebilir ve kitap, Her tekniğin hangi koşullarda daha güçlü bilimsel kanıta sahip olduğunu ayrıntılı biçimde tartışan akademik bir başvuru kaynağı değildir. Bu sınıra rağmen dağınık öğrenme tavsiyelerini düzenli bir öz eğitim çerçevesinde toplaması kitabın belirgin değeridir. Okardan mucizevi hız değil, hedef seçme, aktif çalışma, kendini sınama ve yöntemi gözden geçirme disiplinini ister. Destek olmak isterseniz Peter Hollins kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.